Ayrım 15, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 185, 12. bölüm. Sadece birkaç saat sonra Lazaretto'da dünya defterin kapanacak ve ben kendi hikayemi başlatacağım. Dönüşü olmayan yolculuğumda beni takip ederek yok olmasın diye. 1576 yılının o hüzünlü Kasım ayında gökyüzü masmavi parlıyordu ve hava hala ılıktı. Veba Ağustos'tan beri şehirde kol geziyordu. Tövbe etmek ve merhamet dilemek üzere kutsal çiviyi San Celso Bazilikası'na götüren Başpiskopos Carlo yönetimindeki son kortej gideli bir aydan fazla olmamıştı. Ancak dualardaki bu çokluk sayesinde bela azalacağı yerde sanki daha da kuvvetleniyor gibiydi. Avrupa'dan en kaliteli mal ve yiyecekleri getiren at arabaları her sabah bir defa olmak üzere şehir kapılarından girip dönüşte zorlukla yaşayan ya da çoktan ölmüş bedenlerle dolu olarak San Gregoria'ya doğru yola koyuluyordu. Tonsa kapısına kadar sağ kalanlar doğu kapısında ruhlarını teslim ediyordu. Büyük terk edilmişliğin ne kötü hallerini yaşıyordun sevgili Milano. Kocaman şehrimizde herkesin ardından ağlayacağı biri vardı. Başpiskopos Carlo genel karantina ilan edeli birkaç gün oluyordu. Tüm dükkanlara ve fabrikalara kilit vurulmuştu. Halk artık sokaklara çıkamıyordu. Muhafızlar yanlışları sopayla düzeltmeye hazır devriye geziyordu. Talihsizler için sopa yeterli olmazsa halat cezası devreye giriyordu. Bununla birlikte başpiskoposun emirlerine karşı gelenlerin sayısı çok fazla olduğundan ana cadde ve arka sokaklardaki gölgeleri azaltmak büyük zahmet istiyordu. Hastalık ve yakındaki ölümün korkusu birçok erkek ve kadını ne halattan ne de sopadan korkar hale getiriyordu. Bu yüzden muhafızlara normal zamanlarda yapmayacakları şekilde karşılık veriyorlardı. Ama sakın bunların neşeli eylemler, yumuşak oyunlar olduğunu sanma okuyucu. Bu dansın tek bir yöneticisi vardı, o da umutsuzluktu. Bunlar dışında sokaklarda böyle bir trajediden, hırsızlık ve büyük soygunlarla şans çıkarma hesabı içinde olan zavallı figürler vardı. Karanlık ve dar sokaklarda bunlara rastlamak büyük bir tehlikeydi. Ben de ihtiyatı elden bırakmadan sokağa çıkıyordum. Bunu Tonya'mı görmeye gitmek için yapıyordum. Tonya'yı 6 yıl önce Nahad'ın çağrısı üzerine Toskana memleketinde Milano'ya gelişimin 1. yılında tanıdım. Komiser beni okumaya ara verdi. Anlamadığınız bir şey var mı komiser? Milano'ya Nabat'ın çağrısı üzerine gelmiş. Nedir ya da kimdir bu Nabat? Nabat Valdiblenio dilinde peder anlamına geliyor. Çevirmemek benim hatam, gözden kaçmış sanırım. Her halükarda belirteyim, Cosimo Petterini Toskanalıydı. Suvereto'dandı. Daha ileride bunu belirtiyor, göreceksiniz. Valdiblenio pederi olan Giovan Paolo Lomazzo, Cosimo Petterini'yi bir seyahati sırasında fark edip Milano'ya çağırmış. Benni başıyla anladığını belirterek okumaya geri döndü. O zamanlar çok gençtim, henüz 20 yaşındaydım. İsa'dan sonra 1550'de imparatorun kaynatıldığı köyde doğdum. Benni tekrar gözlerini kaldırdı. İddiaya girerim, kaynatılan imparatora geldiniz dedi Margas keyifle. Evet, hepsi doğru. Kutsal Roma İmparatoru 7. Enrico, kendisi Dante'nin İlahi Komedyası'nda Alto Arrigo olarak karşımıza çıkar. Milano'yu 1310 yılında o dönem Torriani ile savaşta olan Visconti'ye teslim ettikten sonra Roma'daki papanın yanına gitmek üzere yola koyulur. Dipnot: Torriani ailesi ve Visconti ailesi, Milano'yu yönetmiş dönemin iki soylu ailesidir. Ancak Buon Convento'da ölür, belki de zehirlenir. Ne de olsa bu o dönemin önde gelen geleneklerinden biridir. Günümüzde hala bedeninin dinlendiği Pisa'ya gömülmeye karar verilir. İmparatorluk alayı böylece geri döner ama yolculuk sırasında ceset çürümeye başlar ve kısa bir süre içinde yayılan koku dayanılmaz bir hal alır. Bu şartlar altında Pisa'ya ulaşmak imkansızlaşır. İmparatorluk görevlileri o sırada Suvereto'dadır. Burası günümüzde bile halen iyiliğini korumakta olan küçük bir köydür. bu talihsiz durumu dahiyane bir fikirle çözerek imparatoru suda kaynatırlar ve sonrasında Pisa'ya kemiklerini götürürler. Cosimo Petterini 1550'de Suvereto'da doğdu. Margas'ın sözlerini bitirmesiyle bendi tekrar okumaya döndü. Milano'da ilk aylarım kolay geçmedi. Nabat bana aristokrat Speciali ailesinin yanında özel Latince ve sanat eğitmenliği işi buldu. Birçok kardeşten oluşan aile çok genişti. Okuma çağına gelmiş 3 yavruları vardı. Tüm boş vaktimi kendimi resimde geliştirmek ve şiirimi hassaslaştırmak üzere Ticinese'deki bir atölyede geçiriyordum. Nabat gelişmemi izliyor, iki sanat dalı arasında fark olmadığını, sözcüklerle resim yapıp fırçayla şiir yazmak gerektiğini söyleyerek beni ikisine de tüm gücümü kullanarak kendimi vermem için teşvik ediyordu. Akşamları öylesine bitkin düşüyordum ki içki içmek, işkembe ve beyin yemek üzere Nabat ve diğerlerine katılacak enerjiyi çok nadir buluyordum. Ancak zamanla işler düzeldi. Rahip ve beyler tarafından verilen bazı işlerinde ustaya yardım etmeye başladım. Valle'ye kabul edildim ve Milano gecelerinin tadına vardım. Dipnot: Valle Akademi topluluğundan kısaca bu şekilde bahsediliyor. Hatta daha sakalları çıkmamış bir çocukkenden beri olan satranç oyunu yeteneğinin de bu şehirde para kazanmam için büyük bir kolaylığa dönüştüğünü fark ettim. Beyaz ya da siyah tuşlarla usta olmayan o kadar çok satranç oyuncusu yendim ki, masaya malvasiyayla dolu karınları ve parayla dolu çantalarıyla oturuyorlardı. Dipnot: Malvasiya şarabı, hafif tatlı bir şarap türü. Hiç düşünmeden taşlarıyla saldırıya geçip şahı savunmasız bırakıyorlardı. Her oyunun sonunda karınları hala dolu ama cepleri boşalmış oluyordu. Bir akşam Pasquarello'da Castelletto'nun evlerinden birinde oynuyordum. Dipnot: Daha önceki bölümlerde açıklandığı üzere Milano'daki genel ev bölgesi Pasquarello. Rakibim yüzünü saklayan siyah bir peçe takıyordu. Beni oynamak için kendisi arayıp alışık olduğundan çok daha yüksek bir para teklif etti. Paranın artık onun için bir önemi olmadığını ama rakiplerinin ellerinden geldiği kadar çabaladıklarından emin olmak istediğini söyledi. O gece onunla oynadığım 3 oyunun hepsini kaybettim. İyi düşünülmüş ve oynanmış birçok hamleden oluşan uzun oyunlardı ama sonunda zafer hep gizemli rakibime gitti. Bomboş cüzdanımla altüst olmuş halde kalınca teselliyi Malvasiya'da aradım. Yenilgilerimden sonra benimle iyi pazarlık edemeyeceklerini anlayan evin kadınları etrafımdan uzaklaşıp beni rahat bıraktı. İşte ona ilk görüşüm böyle oldu. Corco Piego de Sonio in Pars Rege on Bushu de Grandalia Epoch Spas Tut Corregat. Not: Komiser bu pasajı çevirmeden orijinal Valle dilindeki haliyle bırakmayı uygun gördüm. Çevirisini buraya ekliyorum. Uyku dolu başımla, büyük bir üzüntüyle dolu ve hareket etmeye isteksiz bir haldeyken karşımda bir parıltı belirdi. Tonya: O pis piu bastır ebel dar doliament. O gavasic moresim piu canelia. O boca dolça putka re moscatel. O lover facte rus o mazapan, con quigl basin milio, de quigl da miragra. Elmastan daha parlak ve güzel o bakışlar. Ah, o ipekten daha yumuşak yanaklar. Ya o misket üzümünden tatlı ağız, güllerden ve badem ezmesinden yapılmış o dudaklar. Ki öpücükleri Milano'nun en güzeli. Tonya 16 yaşındaydı. O gece ilk defa birlikte olduk. Sonraki yıllarda bedenlerimizin birleşmesinden hiç sıkılmadık. Çünkü aslında birleşen kalplerimizdi. İşte bu yüzden veba sırasında Tonya'ma koşmak için gecenin gölgeleriyle birlikte sokağa çıkıyordum. Her gece belanın bizi alıp götürmesinden önceki sonuncu gecemiz olabilirdi. Muhafızların bile gitmekten çekindiği en karanlık sokaklardan geçiyordum. Elim hançerimde en tehlikeli karşılaşmalara hazırdım. Evlerden ertesi gün arabaya yüklenip San Gregorio'ya gönderilecek kişilerin iniltileri duyuluyordu. Sokağın bir köşesinde yırtık bir bez parçası gibi duran ve artık yeri mezarlık olan insanları görmek de mümkündü. O Kasım gecesi biraz geç bir saatte dar sokaklara süzüldüm. Semanın tüm yıldızları gökyüzünde parıldıyordu. Gök güzellikleri içinde bizim ağlayışlarımıza kayıtsızlardı. Tonya'yı göreceğim ev artık Pasquio Rolo'da değildi. Nitekim bir süre önce Başpiskopos Carlo kendi evine çok yakın olan bu evlerin yıkılması emrini vermişti. Bu yüzden Ticinese kapısına doğru bir taşınma yaşanmıştı. Atölyeden çok uzak değildi ve geçmem gereken yol karanlıkta oldukça sakin bir yerdi. Ama o gece içimde bir huzursuzluk, aklımda uzaklaştıramadığım kötü bir ön sezi vardı. Eve yaklaştıkça dineceğine kuvveti daha da artıyordu. Karşımda girişi yasaklanmış kapıyı, Tonya'nın dostlarının gözlerindeki yaşları görünce fazla söze gerek kalmadı. Önceki gece şafaktan önce kötüleşmeye başlamıştı. Bacaklarından büyük bir sıcaklık yükselmiş ve tüm bedenini sarsan öksürüklere boğulmuştu. Sabah Lazzaretto'ya giden at arabasına binmek üzere yalnız başına çıkmak istemişti. İçimi saran acı ve hayal kırıklığını anlatamam. Çünkü bunu anlatmaya yetecek kelimeleri bilmiyorum. Tek söyleyebileceğim uzun süre ağladım ve sokaklarda hiçbir şeye dikkat etmeden başıboş dolaşmaya başladım. 5 muhafız aniden karşıma çıkıp yolumu kesene kadar ne kadar dolaştığımı bilemiyorum. İşlerinden biri şöyle sordu. Başpiskoposumuz Carlo'nun emrini yok sayıyorsunuz öyle mi? Bu sürprizin yarattığı çelişki beni içinde bulunduğum sarsıntı halinden çıkardı ama buna rağmen ne diyeceğimi bilemedim. Muhafızlardan bir diğeri daha sert bir tavırla sordu. Karantinada sizi etrafta dolaştıran sebep nedir? İşte o an birden yolumun, arzumun ne olduğunu anladım. Zincirlenerek bile dizginlenemeyecek olan arzum. Sadece bir anlığına bile olsa Tonya'mı yeniden görebilmek. San Gregorio'ya gidiyorum dedim. Kendimi öksürmeye zorlayarak. Bela beni akşam tuzağına düşürdü. İlk konuşan muhafız silahının sivri ucunu göğsüme bastırarak beni itip sokak duvarına yasladı. Demek vebaya yakalandınız ve arabayı bekleyecek sabrınız kalmadı. Gözlerinden sözlerime itimat etmediği çok net görülüyordu ama yine de şüpheleniyor ve tedbirli olmak için beni silahıyla kendinden uzak tutmaya çalışıyordu. O zaman bize pelerininizin altında ne sakladığınızı gösterin. Zorlukla hareket ederek pelerinimi yere attım ve yeniden öksürdüm. San Gregorio'ya gitmek için hançere ne ihtiyacınız var diye sordu ikinci muhafız. Yüzünde bir sırıtış belirmişti. Silahın göğsümdeki baskısı gittikçe daha da artıyordu. Silahı kullanılmaya hazır bir üçüncüsü de lafa girdi. Oldukça pembe bir renginiz var bayım. Ölümün aldıklarına benzer bir haliniz yok. Acı çekiyormuş gibi görünmeye çalışarak konuştum. Keşke sizin söylediğiniz gibi olsaydı. Hançere gelince sadece bir alışkanlık. San Gregorio'ya gidiyorum. İlk muhafız başıyla bir işaret yaparak ne yapacağını düşünmek üzere herkesin susmasını emretti. Sonunda tekrar konuştuğunda gözlerinde bir kötülük ışığı parlıyordu. Güzel, San Gregorio'ya mı gitmek istediğini söylüyorsunuz? O zaman San Gregorio'ya gideceksiniz. Doğu kapısı uzak değil. Karanlıkta ufkunuzu kaybetmediğinizden emin olmak için size alay olarak eşlik edeceğiz. Büyük kuşatmanın kapısına vardığımızda sizi oranın bölge muhafızlarına emanet edeceğiz. Ve sizin canlı olarak kendiniz gibi diğer veba kurbanlarının arasına katıldığınızı görmeden de oradan ayrılmayacağız. Muhafızların hepsi ertesi gün meyhanede sokakta yakaladıkları ve dayaktan kurtulmak için vebaya tutulduğu yalanını uyduran bir namussuza oynadıkları oyunu anlatıp eğleneceklerini düşünerek gülmeye başladılar. O zaman San Gregorio'ya ileri marş! Gülün aptallar, bana bedavadan yaptığınız iyiliğin farkında değilsiniz. Lazzaretto'nun ana kapısından girip Tonya'yı yeniden bulmak. Romana Kapısı köyünün ilerisinde San Bernaba Kilisesi ile Santa Maria Alla Pace Kilisesi arasındaydık. Adımlarımız karanlık gecede Doğu Kapısı'nın, not şu anki Venedik Kapısı, kanatlarında gürlemeye başladı. Büyük bir zayıflık içindeymiş gibi görünmeye çalışarak yavaş adımlarla yürüyordum. Arkamda ve önümde bulunan muhafızlar adımlarını benden uzak duracak şekilde ayarlıyorlardı. Kendi aralarında fısıldaşıp bazen sırıtmalarına engel olamadıklarını duyuyordum. Bana gelince biraz yol kat ettikten sonra durup öksürük krizine tutuluyormuş gibi numara yapıyordum. Bu durum belli bir süre olduğumuz yerde kalmamıza sebep oluyordu. Sonunda Tanrı'nın istediği gibi oldu ve halen geceyken doğu kapısına ulaştık. Bölge gardiyanları bize geçidi açarken muhafızlardan daha önce ilk konuştuğumuz yanıma yaklaşarak sordu. Lazaretto'yu birkaç sopa ve kırbaca tercih ettiğinize emin misiniz? Üstünüzde çalıntı eşya bulunmadığı takdirde daha fazla ceza almayacağınızı biliyorsunuz değil mi? Bunu artık yaşlandığım için fark edebiliyorum. Bu sözler içinde bilgelik taşıyordu. Ama benim o an tek istediğim Tonya'yı yeniden görebilmekti. Onsuz bir hayatın benim için değeri yoktu. Eğer bela onu ele geçirdiyse benim içimde de pusuda olduğunu düşünmek zor değil. San Gregorio'ya dedim kararlı bir ifadeyle. Beş muhafızın beni Lazaretto'nun girişindeki kendileriyle aynı rütbedeki muhafızların ellerine bırakıp kahkahalar atarak uzaklaşmaları uzun sürmedi. Sonraları o kapıya güzel kapı dendiğini öğrendim. Beni şafak söküp de katip rahip Andrea de Biana gelene kadar kendilerinden uzakta tutup gözetlediler. Katibin yüzündeki yorgunluktan ve rahip kıyafetinin durumundan sadece bu işi yapmadığı anlaşılıyordu. ''Adın ne?'' ''Suvereto'dan Cosimo Petterini.'' ''Kaç yaşındasın?'' ''Geçen Haziran'ın 11'inde 26 oldum.'' Rahip Andrea 30 yaşlarında olmalıydı ve sağlam bir fiziği vardı. Ben hasta görünme çabamı sürdürürken kaba hareketlerle büyük bir deftere bilgileri titizce kaydediyordu. ''Yanında getirdiğin bir şey var mı?'' ''Hiçbir şey yok.'' ''Söyle bana Cosimo Petterini, Tanrı'ya olan inancın tam mı?'' Başımı öne eğip ''Evet'' diye fısıldadım. ''Gördün mü bak yanında getirdiğim bir şey varmış demek ki.'' Rahip Andrea düşünmem için bana kısa bir süre tanıdı. ''Başkalarına bırakmak istediğin dünyalığın var mı?'' ''Tüm eşyalarım ustam Giovan Paolo Lamazzo'nun atölyesinde ve hepsini ona bırakıyorum.'' ''Giovan Paolo Lamazzo mu?'' Lodi'de onun bir Meryem Ana temsilini, burada Milano'da San Barnaba Kilisesi'nde ise güzel bir San Francesco temsilini gördüm. Söylesene, sen de mi ressamsın? Not, sevgili komiser, bu son bahsedilen ismi San Francesco'nun işkence izleri olan eseri günümüzde San Barnaba'da hala görebilirsiniz. Ve şair... Dalgınlaşan Rahip Andrea söylemiş olduğum şeyden etkilenmişçesine ağzında bir şeyler geveledi. Düşüncelerinin nabadımın güzel çalışmalarına kaydığını düşündüm. Muhafızlardan biri onu kendine getirdi. ''Onu hangi bölüme koyalım Rahip Andrea?'' ''Şüpheli mi, hasta mı?'' Rahip Andrea sorgulayan gözlerle hastalık komedime baktı. Sonra kabaca ''Hastalar bölümüne'' dedi. Sonra gözlerimin içine bakarak konuşmaya başladı. Burada San Gregorio'da birbirine saygı göstererek yaşamanın dışında uygulanması gereken bazı kurallar vardır. Adaleti sağlamakta büyük bir sertlik gerekir. Aksi takdirde her şey tepetaklak olur. Biz Kapuçin rahiplerinin sopa yerine asası vardır. Ayrıca asmak ve başka işkenceler uygulamak için şapelin tam karşısında bir sütun ve bu amaç doğrultusunda Başpiskopos Carlo'nun iki adalet ustası bulunuyor. Bu kısmı iyi dinle. Lazaretto birbiriyle kesinlikle temas halinde olmaması gereken üç insan grubunun toplandığı üç bölüme ayrılmıştır. Bunlardan birinde hastalar, bir diğerinde hasta olduğundan şüphe edilenler vardır. Üçüncüsünde ise 20 günlük bir gözlem sonrasında şüpheli olmaktan çıkanlar bulunur. Bunlar bir 15 gün daha geçtikten sonra yıkanmaları ve kokularına dikkat etmeleri şartıyla Lazaretto'dan çıkıp dünyaya ve evlerine geri dönebilirler. Bu üç bölümün her biri de kendi içinde kadın ve erkek olarak ikiye bölünür. Bu kurala titizlikle uyulması gerekir. İtaatsizlik edeni ise acılı ve şiddetli bir ceza bekliyor. Kurala uyacağım diyerek yalan söyledim. çayırlık havanın değişmesine ve mikroplu havanın dağılmasına yarar. Bu yüzden kesinlikle kullanılmamalıdır. Özellikle de geceleri. Not: sevgili komiser, veba salgını sırasında Lazzaretto'nun kapasitesi daha en başından yetersiz kalmasına rağmen çayırlık boş bırakıldı. Oysa Manzoni romanında daha öldürücü olan hıyarcıklı vebayı anlattığı halde o büyük boş çayırı, çadır ve barakalarla dolu adeta bir gecekondu mahallesine dönüşmüş olarak betimledi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 195.